Ayrım 29.
Aslında Türk devrimi açısından Mustafa Kemal Paşa daha 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktığında iktidara el koyma aşaması da başlamıştır. Bu aşama Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 1920'de açılışı ile doruk noktasına ulaşır. 29 Ekim 1923'te ise tümüyle tamamlanır. Bu arada yeni ideolojinin biçimlenmesi iktidarı ele geçirme aşamasından sonraki evrelerde de gelişmesini sürdürmüştür. Hiç kuşkusuz bir ideolojik dönemin belli aşamalara bölünmesi onları gerçekte de su geçirmez biçimde birbirlerinden ayırmaz. Geniş İttifak. Sınıfsal açıdan iktidarı ele geçirme aşaması Türk devriminde tam bir geniş ittifakı belirler. Devrimin önderliğini yüklenen sivil ve asker, öncelik sırasına göre asker ve sivil aydınlar, toplumun tüm kesimleriyle geniş bir ittifak sistemi içinde bağımsızlık savaşını yürütmüşlerdir. Hiç kuşkusuz bu durumda ana vatanın düşman tarafından işgal edilmiş olması çok büyük bir rol oynamıştır. İlk zamanlar gerek iddiaçıların uzantısı sandıkları için, gerek yılların verdiği eylemsizlik geleneğini sürdürdüklerinden, gerekse padişahın karşı çıkmasıyla bağımsızlık savaşına yeterli ilgi göstermeyen eşraf ve halk kesimlerinin bir kısmı, düşman işgali ve zulmü karşısında Mustafa Kemal Paşa ile arkadaşlarının yanında yer almıştı. Yalnız burada unutulmaması gereken nokta, Mustafa Kemal Atatürk'ün kendisine açıkça cephe almamış her kişi ve grupla işbirliği yapmaya hazır bulunması ve fiilen bu işbirliğini gerçekleştirmiş olmasıdır. Ayrıca Atatürk'ün toplumun çeşitli sınıflarıyla yaptığı ittifak, tarihsel açıdan Osmanlı'nın bir eksiğini de dolduruyordu. Bilindiği gibi tüm imparatorluk tarihi boyunca merkezi otoriteyi temsil eden saray ile toplumdaki yerel güçleri temsil eden eşraf ve ayan arasında bir sürtüşme, bir çatışma vardır. Bu anlamda Celal isyanlarından Senedi İttifak'a dek tüm iç tarih bu sürtüşmelerin görüntüsüyle doludur. İşte Osmanlı-Türk tarihsel gelişmesinde ilk kez merkezi otoritenin önce bir bölümünü, sonra da Cumhuriyet döneminde tümünü temsil eden Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları, ittifak önderlerini ciddi bir biçimde bu yerel güçlere yani eşraf ve ayağına uzatmışlardır. Ortak düşmana karşı verilen bir ölüm kalım savaşı içinde gerçekleştirilen bu ittifak, daha sonra da toplumun düzenlenmesi yani uygulama aşamasında da varlığını sürdürmüştü. Böylece iktidarı ele geçirme aşamasında devrimin lideri olan asker ve sivil aydınlar, toplumdaki en güçlü sınıf olan eşraf ve ayan ile bir sınıfsal ittifak gerçekleştiriyorlardı. Bu dönemde Anadolu'da kapitalizmin yeterince gelişmemiş olması, bu ittifak içinde sermaye sınıfının ağırlığını son derece küçültüyor, işçi sınıfının yeri ise hemen hemen hiç olmuyordu. Çünkü çağdaş kapitalist toplumların bu iki önemli sınıfı, o dönem Türkiye'sinin üretim biçimi içinde henüz filizlenme aşamasının eşiğindeydiler. Böylece Türk devriminin iktidarı ele geçirme aşaması, asker ve sivil aydınlarla toprak sahiplerinin ve küçük ölçüde de tüccar ve esnafın bir genel ittifakını geniş halk yığınlarının da desteklemesiyle gerçekleştirilmiş oluyordu. Dış dünya. Türk devriminin iktidarı ele geçirme aşamasına da dış dünyanın damgasını vurduğunda hiç kuşku yoktur. Yukarıda da belirttiğim gibi tüm aşamanın bir bağımsızlık savaşı biçiminde gelişmiş olması hemen hemen tümüyle dış dinamiğin sonucudur. Bu açıdan tanım gereği sömürge ya da yarı sömürge niteliği taşıyan ve geri teknoloji ülkelerindeki iktidarı ele geçirme aşamasının genellikle dış dinamik tarafından belirlendiğini söyleyebiliriz. Türk devriminin iktidarı ele geçme aşamasındaki egemen ideolojisi, batılılıktan çok karşı emperyalizm biçiminde somuta dönüşen bir tam bağımsızlık çevresinde biçimlenmiştir. Bu da Atatürk ve arkadaşlarına çok yardımcı olmuş, batılılık ideolojisinin gerektirdiği pek çok değişiklik ve atılım, tam bağımsızlık adı altında Kurtuluş Savaşı sırasında gerçekleştirilmiştir. Örneğin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin laik ve cumhuriyetçi niteliği, hem de halkçılık programı adı altında sunulan anayasal ilkelere uygun olarak, batılılık ideolojisi altında değil, tam bağımsızlık ideolojisi altında savaşın gereklerinden biri olarak uygulamaya konulmuştur. Hiç kuşkusuz Osmanlı İmparatorluğu zamanında filizlenen ve kurtarıcı ideoloji niteliğini taşıyan batılılık tek başına bu kurtarıcılık görevini yapamazdı. Nitekim tam bağımsızlık ilkesiyle desteklenmediği için Tanzimat'tan bu yana tüm batılılaşma atılımları başarısız kalmıştı. Yalnız kabul etmek gerekir ki bu atılımlar bir birikimin doğurmuştu. Gerek batılılık ideolojisi, gerekse bu ideolojiye koşut olarak hazırlanan programlar, Cumhuriyet döneminde Atatürk reformlarının temelini oluşturmuştu. İdeolojik dönemler açısından incelemeye çalıştığım Türk devriminin kuruluş dönemindeki en önemli aşama kanımca iktidarı ele geçirme aşamasıdır. Çünkü devrimin temel ideolojik öğesi olan tam bağımsızlık bu dönemin ürettiği bir düşünce ve eylem olarak topluma mal olmuştur. Ayrıca yine bu aşamada yapılan ittifaklar devrim sonrasında büyük ölçüde etkilemiştir. Teknoloji. Teknolojik açıdan Türk devriminin kuruluş döneminin iktidarı ele geçirme aşamasına baktığımızda geri teknolojinin yeni dönemi bir şemsiye gibi kaplamış olan batılılık ideolojisinin temelini oluşturduğunu görürüz. Bir başka deyişle Osmanlı'dan beri oluşa gelmiş batılılık bir tepki ideolojisi olarak geri teknolojiden kurtuluş reçetesi biçiminde ortaya çıkmıştır. temelde önce imparatorluğu kurtarmak, sonra cumhuriyeti yaşatmak görevleriyle karşı karşıya olan asker ve sivil aydın kadrolar, özgürlük, meşrutiyet, cumhuriyet, laiklik, halkçılık gibi kavramlara batılılık adına ve geri teknolojiden kurtarıcı sloganlar olarak sarılmışlardı. İktidarı ele geçirme aşaması ile üst üste çakışan bağımsızlık savaşı, imparatorluğun teknolojik gerilikten kurtulması için açılan çağdaş, batılı eğitim kurumlarında, harbiye ve benzeri okullarda yetişen aydınlar tarafından yürütülmüştü. Bir anlamda yeni ideolojik dönemin belirleyici üyesi, teknolojik gerilikten kurtulma çabaları olarak karşımıza çıkmaktadır. Yine bağımsızlık savaşı sırasında belirleyici üyeler, özellikle haberleşme ve ulaşım alanlarındaki teknolojidir. Mustafa Kemal Atatürk eylemini destekleyen telgrafçıların savaşa katkıları tarihin şanlı bir sayfasını oluşturur. Bu durum, haberleşme ağı üzerindeki egemenliğin bir devrimin gerçekleştirilmesi açısından sahip olduğu büyük önemi göstermektedir. Teknolojik açıdan bir başka öğe, karayollarının ve demiryollarının durumudur. Yetersiz ulaşım ağı, bir yandan Kemalist kuvvetlerin hızlı bir biçimde bir noktadan başka bir noktaya kaydırılmasını önlerken, öte yandan ve daha etkin bir biçimde düşmanın hızla Anadolu'nun bağrına girmesini engellemişti. İşte gerek Atatürk İsmet Paşa ikilisinin demir yolları inşasına büyük önem vermelerinin, gerekse Fevzi Paşa'nın hem sahillerde yol yapımını engellemesinin hem de savaş sanayini Kırıkkale gibi Anadolu'nun içine kaydırmış olmasının altında çelişik sonuçlar vermiş olmakla birlikte bağımsızlık savaşı sırasında ulaşım konusunda edinilen deneyler yatar. İktidarı ele geçirme aşamasında bağımsızlık savaşının kazanılmasında bir başka teknolojik öğe, savaş teknolojisinin çok gelişmemiş ve Türk savaş sanayinin de büyük ölçüde dış bağımlılık olmadan orduyu besleyici varlığını sürdürebilmiş olmasıdır. Bu durum insan gücünün simgesi olan süngüye belirleyicilik vermiş, böylece bağımsızlık savaşı teknolojik eksikliklerini insan öğesindeki üstünlüğü ile kapatan Türk ordusunun süngüsü ile kazanılmıştır. 6. Uygulama aşaması ve Türk devrimi. Geri teknoloji ülkelerindeki değişmeyi açıklamakta kullanmaya çalıştığım ideolojik dönemler modelinin kuruluş dönemi olarak belirlediğim birinci bölümde üçüncü aşama uygulamadır. Uygulama aşaması iktidarı ele geçiren yeni kadronun toplumu kendi ideolojisine göre biçimlendirme çabalarından oluşur. Bu aşamada tepki biçimlenmesi aşamasında geliştirilen ideolojiye uygun bir biçimde ve iktidarı ele geçirme aşamasında kurulan ittifaklar çerçevesinde yeni toplumsal, siyasal, ekonomik ve kültürel düzenlemeler yapılmaya başlanır. Bu düzenlemeler genellikle benimsenen yeni ideolojinin içerdiği modelin tarihteki uygulamaları sonunda ortaya çıkan sonuçları daha kısa ve daha etkin yollardan elde etmeye yöneliktir. Bu nedenle uygulama aşaması geri teknoloji ülkeleri bakımından hiçbir evrensel modele bütünüyle uygun olmaz. Örneğin bu ülkelerde sosyalizm adına yapılan uygulamaların asıl sosyalist modele pek de benzer bir nitelik taşımamasının altında bu gerçek yatar. Nitekim Türkiye Cumhuriyeti'nde de batılılık adına yapılan uygulamaların ilk bakışta batılılıkla pek ilgisi yok gibi görünebilir. Örneğin cumhuriyetçilik ve halkçılık adına tek parti diktatörlüğü insana biraz garip gelebilir. Fakat bakılması gereken yer mekanizma değil amaç ve sonuçtur. 1950 ve 1960 eylemleri tek parti döneminin sonuçlarının kaçınılmaz olarak çok partili demokrasiye gittiğini göstererek bu uygulamanın gerekçesinin doğruluğunu kanıtlayan olaylardır. Bağımlılık, bağımsızlık ve karşılıklı bağımlılık. Uygulama aşamasında toplum sahip olunan yeni ideolojiye göre biçimlendirilirken hiç kuşkusuz dış dünya ile kurulan yeni ilişkiler ve sürdürülen eski ilişkiler önemli bir ölçüde yeni ideolojinin somuta aktarılmasını etkileyecektir. Bu açıdan içinde yer alınan ittifakın dünya dengesi içindeki yeri ve rolü çok önemlidir. Ayrıca yaşamsal bir öneme sahip olan öğe yeni toplumun dış güçlerle olan ilişkisindeki bağımlılık oranıdır. Dış dünya ile olan bağımlılık ilişkisi büyük ölçüde teknolojik kararlara ve gereklere bağlıdır. Fakat yine de bu bağımlılığın dengeli ve adil bir karşılıklı bağımlılık mı, yoksa tek taraflı dengesiz ve adaletsiz bir sömürü ilişkisine dönüşme eğilimi taşıyan bağımlılık mı olduğu son derece büyük bir önem taşır. Dış dünya ile olan bağlantılarının gelişmesi önemli ölçüde içeride izlenen sınıfsal ittifaklar politikasına ve tepki biçimlenmesi aşamasında benimsenen ideolojiye bağlı bir olaydır. Uygulama aşamasında gerçekleştirilen yeni atılımlar toplumun sınıfsal yapısını da etkilemeye başlar. Bu aşamada artık iktidarı ele geçirme aşamasındaki ittifaklara koşut olarak iktidarı paylaşan sınıflar arasındaki ilişkiler farklılaşma yoluna girer. Önder durumunda olan asker sivil aydınlar gelişmekte olan yeni sınıflar karşısında güçlerini yitirirlerken kendi aralarında da farklılaşırlar. Böylece gelişmekte olan yeni sınıflarla kendi içinde farklılaşmakta olan aydın bürokratlar arasında iktidarı ele geçirme aşamasında görülen ittifaklardan daha değişik ittifaklar kurulur. Uygulama aşamasındaki gelişmeler tanım gereği kapitalist öncesi üretim biçimlerinde dolaşan bu tür toplumların yeni ideolojiye göre kapitalist aşamaya ya da sosyalist aşamaya doğru evrimleşmelerine yol açar. Kapitalizme doğru evrimleşme durumunda ortaya artık çağdaş kapitalist sınıfların çekirdekleri çıkmaya başlar. Böylece sermaye sınıfı ile buna bağlı olarak işçi sınıfı gelişir. Bu durumda iktidardaki aydın bürokratların bir bölümü yeni gelişen sınıfların biriyle, öteki bölümü de ikincisiyle ittifak yapma eğilimi gösterir. Her olasılıkta gücü gittikçe azalan bu yönetici aydın bürokratların bir kesimi ise bir süre ittifaksız bir boşluk durumuna düşebilirler. Sosyalizme doğru evrimleşme çizgisinde ise sermaye sınıfının işlevini de üstlenen yönetici bürokratlar güçlerini sürdürürler. Bu durumda toprak ağaları da tasfiye edildiğinde toplum adeta işçiler ve yönetici bürokratlardan oluşan iki sınıftan oluşur. Endüstrileşme yolundaki başarıyla doğru orantılı olarak güçlenen işçi sınıfı yönetime ortak olabildiği ölçüde bu iki sınıf arasındaki ilişki bir ittifaka yönelir. İşçi sınıfı üretim ve paylaşma kararları dışında kaldığı oranda yönetici bürokratlarla işçi sınıfı çelişik sınıflar görünümünü kazanır. İdeolojik açıdan uygulama aşamasına bakıldığında tepki biçimlenmesi aşamasında belirlenen yeni ideolojinin toplumun somut gereksinimlerine göre yapılan yeni uygulamalar çerçevesinde gözden geçirilerek bazı düzeltmelerin yapıldığı görülür. Ortaya çıkan gözden geçirilmiş yeni ideoloji artık katılaşmaya ve mevcut düzenin egemen ideolojisi olarak kendi tepkisini de doğurmaya başlamıştır. Gerek dış dünya ile olan ilişkilerinde, gerekse toplumda ortaya çıkan sınıfsal değişmeler açısından tepki biçimlenmesi aşamasında ortaya çıkan ideoloji, uygulama aşamasını büyük ölçüde etkiler. Teknolojik açıdan uygulama aşaması, yeni toplumun gereksinme duyduğu teknolojinin üretilmesi ve ithalatı da ile belirlenecektir. Buradaki önemli nokta, üretim ile ithalat arasındaki ilişkilerdir. Ülke, gerekli teknolojisini dışarıdan ithal ettiği oranda dışa bağımlılığı yeniden gündeme gelecektir. Buna karşılık kendi olanaklarıyla, belki de olanaklı olduğu ölçüde içe kapalı, otarşik bir ekonomik politika ile kendi teknolojisini ürettiği oranda siyasal ve ekonomik bağımsızlığını koruyacaktır. Bu arada haberleşme ve ulaşım teknolojisi geliştiği oranda yeni ideolojinin topluma aktarılması kolaylaşacak ve yeni iktidarın etkinliği artacaktır. Bu yüzden uygulama aşamasındaki önemli reformlar okuma yazma gibi kitle iletişim araçlarından daha kolay yararlanmaya yönelik programlara yönelir. Radyo, basın ve televizyon denetim altında tutulduğu oranda geliştirilir. Ulaşım ağına özel bir önem verilir. Kara, deniz, hava taşımacılığı geliştirilmeye çalışılır. Türk devriminde uygulama aşaması. Türk devriminin uygulama aşamasına baktığımızda son derece ilginç noktalar görüyoruz. Her şeyden önce altı ok biçiminde özetlenen altı ilkenin batılılaşma ideolojisinin gerekleri olarak formüle edildiği gözümüze çarpıyor. Bir başka deyişle yeni ideolojinin toplum modeli Türk devriminde batılılıktır. İşte bu modeli gerçekleştirebilmek için batının geçirdiği aşamaları hızla geçirmek gereği Mustafa Kemal ve arkadaşlarına bir takım kısa yollar aramaya yöneltmiştir. Bu kısa yollar gerek ideolojik olarak düşünce planında gerekse pratik olarak somut uygulama alanında biçimlenerek sonunda altı ok niteliğine bürünmüş. Batı toplumlarının eriştikleri aşamaya hızla varmaya çalışan Türk devrimcileri, siyasal planda laiklik ve cumhuriyetçiliği, ideolojik ve toplumsal planda halkçılık ve milliyetçiliği, ekonomik planda ise devletçiliği kendilerine ilke yapmışlardır. Tüm ilkelerin bütünlüğü, korunması ve günün koşullarına göre ileriye götürülmesi ise devrimcilik ilkesinden beklenmiştir. Batı toplum modelleri ile bu kısa yollar arasında bir takım uyuşmazlık ve çelişkiler var gibi görülebilir. Fakat bu izlenim yanlıştır. Örneğin devletçilik ilkesiyle Batı toplumlarının kapitalist yolla kalkınması uyumsuz gibi gözükebilir. Oysa Türkiye'de devletçilik, sermaye sınıfı yeterince gelişmediği için ortaya atılmış ve özünde özel teşebbüse destek olma anlayışının bir an önce ekonomik kalkınma için gerekli yatırımların yapılması kaygısının yattığı bir ilkedir. Nitekim Türkiye'deki devletçilik, hiçbir zaman özel teşebbüsün yerini almamış, ilgili bölümde de açıklandığı gibi ancak gelişmiş bir sermaye sınıfının boşluğunu doldurmaya çalışmıştır. Yine ideolojik plandaki tüm uygulamanın Kemalizm adı altında daha önce anlattığım gibi eksik bir biçimde de olsa biçimlendirilmesi ve tek parti yönetimiyle topluma benimsetilmek istenmesi Batı demokrasilerinin siyasal gelişmelerine ters gibi algılanabilir. Oysa bu uygulama biraz yukarıda da belirttiğim gibi sonunda çok partili düzene geçişe yol açmıştır. Sınıfsal gelişmeler. Sınıfsal açıdan Türk devriminin uygulama aşaması, ayan ve eşraf ile henüz filizlenmekte olan tüccar ve sanayiciyi bir kesim bürokratlarla birlikte sermaye sınıfına dönüştürmüştür. Burada hemen devrimin öncülüğünü yapan asker ve sivil aydın bürokratların kendi işlerinde farklılaşmasının da uygulama aşamasında başarılmış bulunduğuna işaret etmeliyim. Yönetici bürokrat, aydınların bir kesimi, eşraf, ayan yani toprak ağaları ve tüccar ile gelenekçi liberal cephe içinde ittifak ederken öteki kesimi devletçi seçkinci cephe içindeki yerlerini sürdürüyorlardı. Demokrat Parti olayı 1. ittifakı 1950'den sonraki CHP ise 1965'lere dek 2. ittifakı belirleyen siyasal göstergelerdir. Böylece sınıfsal açıdan çağdaş kapitalizmin gelişmesinde yol alındıkça beliren sınıflar ile yönetici bürokratların kendi aralarındaki farklılaşmaları da koşut olarak toplumda yeni sınıfsal ittifaklar doğuyordu. Burada altı ok ile belirlenen uygulama döneminin sınıfsal ittifaklar açısından Mustafa Kemal Atatürk'ün ömrünü aştığını belirtmeliyim. Yeni toplumu yaratmak için izlenen kısa yollar 2. Dünya Savaşı'nın da etkisiyle içteki meyvelerini savaş sonrasında vermeye başlamıştı. Her ne kadar yönetici bürokratların kendi işlerindeki farklılaşma daha Atatürk'ün sağlığında başlamış idiyse de toplumdaki sınıfsal gelişmeler uygun olmadığı için bunlar genel siyasal kurumlara yansımamıştı. Gelenekçi liberal cephelerde yer alan Fethi Okyar'ın serbest fırka deneyinin dayanışıklı dövüş aşamasını geçemeyerek başarısızlığa uğramasıyla yine aynı cepheye geçen Celal Bayar'ın Demokrat Parti uygulamasının başarıyla sonuçlanması arasındaki fark toplumdaki sınıfsal değişmenin derecesiydi. Serbest fırka toplumda dayanacak yeni bir sınıf bulamamış, buna karşılık Demokrat Parti palazlanmakta olan burjuvazinin çekirdeklerine ve bir kısım esnafa dayanabilmişti. Çok partili döneme geçiş yalnız ideolojik açıdan değil, işlevsel açıdan da Atatürk devrimlerinin uzantısıdır. Çünkü siyasal partiler ve menfaat örgütleri siyasal sistem ile halk arasındaki karşılıklı etkilemelerde meydana gelen boşluğu doldurmadıkça bütünleşme düzeyini gerçekleştirmek kolay değildir. Batılılık ve teknoloji. Türk devriminin uygulama aşaması 6 ok çerçevesinde genellikle Atatürk devrimleri ya da Atatürk reformları denilen yeniliklerle belirlenir. Hiç kuşkusuz bu devrimlerin temelinde eğitim reformu, yazı devrimi, kıyafet devrimi gibi olaylar yatar. Dikkat edilirse bu reformların genel çizgisi batılı bir yaşam çizgisi belirtmenin yanında son derece işlevsel amaçlara da dönüktür. Örneğin dinsel eğitimin kaldırılarak eğitim kurumlarının birleştirilmesi ve yazı devrimi yeni ideolojinin toplumca çabuk benimsenmesini sağlayacak mekanizmaları yaratmaya yöneliktir. Takvim, saat ve benzeri değişiklikler Türk toplumunun bu ideoloji, batılılık çevresindeki eğitimidir. Teknolojik açıdan uygulama aşaması bir yandan haberleşme ve ulaşım ağının geliştirilmesine, öte yandan da teknoloji üretimine dönüktür. 1929 dünya ekonomik bunalımından da yararlanan Türkiye, devletçilik ilkesinin başarılı uygulamasıyla teknolojik alanda ciddi atılımlar yapmıştır. Ülke bir yandan öbür yana demir ağlarla örülürken, demir çelikten tekstile pek çok endüstri alanında temel kuruluşları gerçekleştirmiştir. Zaten sınıfsal değişmelerin altında da bu ekonomik kalkınma hamlesi yatmakta değil midir? Özellikle bürokrat tüccar işbirliğiyle kuran şirketler bir de 2. Dünya Savaşı sırasındaki olağanüstü koşullarda olağanüstü kârlar edince Türkiye'nin sermaye sınıfı hızla güçlenmiştir. Dış dünya. Uygulama aşamasında dış dünyanın etkisi de oldukça farklı ve belirleyici olmuştur. Gerek mevcut ideolojinin zaten batılı oluşu, gerekse 2. Dünya Savaşı sonunda Sovyetler Birliği'nin Türkiye üzerinde ileri sürdükleri öneriler, yeni toplumu Batı ittifakının içine hemen hemen tek taraflı bir bağımlılık çevresinde atıvermiş görünmektedir. Dış dünyanın bu etkisi gerek teknoloji gerekse siyasal mekanizmalar açısından da kendisini göstermiştir. Teknolojisini batıdan ithal etmeye başlayan Türkiye'nin ekonomik bakımdan çok zor koşullarda elde ettiği bağımsızlığı gittikçe bağımlılığa dönüşmektedir. Siyasal açıdan da toplumda oluşan yeni sınıflarla ortaya çıkan yeni ittifaklar iktidara doğru yönelmişlerdir. Atatürk sonrası. Uygulama aşamasının bir bölümü hiç kuşkusuz Atatürk'ün yaşam döneminde aşmıştır. Bu oldukça ilginç tartışmalara yol açan bir dönemdir. Bazı düşünürler ve yazarlar Atatürk'ün ölümünden sonra İsmet Paşa'nın Türk devrimini yeterince enerjik bir biçimde ve Kemalist doğrultuda geliştiremediğini öne sürerler. Örneğin Atilla İlhan bunlardan biridir.